Ayrım 14.
Enderun'un üzerinde durmalıyız. Burada Osmanlı hazinesi, iç hazine yer alırdı ve hazine her zaman Yavuz Sultan Selim Han'ın mührüyle kapatılırdı. Çünkü galiba hazinenin en zengin zamanı onun devrinde olmuştur. Enderun'un ortasında zarif bir bina, 3. Ahmet'in, bu hattat ve okumayı seven padişahın adına yapılan kütüphane yer alır. Bugün kütüphanede hemen hemen hiçbir yazma saklanmıyor. Onlar Ağalar Camii'ndedir. Osmanlı eğitimi hepimizin dikkatini çekeceği üzere irsiyette dayanan, bir seçkin zümre yaratmaktan çok liyakat sahibi ve buna sahip olabilecek kabiliyetteki gençlerin seçilip yetiştirildiği bir sistemi ifade eder. Bu bakımdan Enderun bütün tarihte çok özgündür. Tarihte kul sistemini kullanan tek devlet Osmanlılar değildir, Memluklar da kullanmıştır. Orta Asya hanlıklarında da kul sistemi görülür. Batıda da Roma İmparatorluğu'nda olduğu gibi buna benzer bir sistem görülür. Ama bunların içinde en özgün teşkilatlanmış olanı Enderun'dur. Talebe nasıl yetiştirilir? Daha önce Osmanlı'da devşirme başlıklı yazıda sözünü etmiştik. Devşirme sisteminin 3 veya 5 senede bir Balkanlar ve bilhassa Kafkasya'dan getirilen devşirme eminlerinin seçtiği öğrencileri Galatasaray'ı, Edirne Sarayı ve Sultanahmet'teki İbrahim Paşa Sarayı'na alınırdı. Bu okulların işlevi 17. yüzyıl sonuna kadar devam etti. Esasen ondan sonra da devşirme sistemi bizim bildiğimiz yapısından çıktı ve Enderun'a başkaları geldi. Acemi olan kışlaları kadar Enderun'daki ağaların yani genç talebelerin birbirlerine taktıkları lakap da hayat boyu üzerlerinde kalmıştır. Tabanı yassı, boynu eğri, semiz gibi vücut kusurlarını, öküz, kalaylı koz, yahni kapan gibi karakter çizgilerini gösteren lakapları taşıyan vezir ve vezir-i azamları hatırlarız. Bu anane Galatasaray'da ve mülkiyede de devam etmiştir. Öküz, boynu eğri gibi lakaplar bu okuldan kalma isimler değildir. Bazıları bu lakapları örneğin kemankeş gibi kendi mesleklerine göre alır. Okullu değil, sporcu olduğunu gösterir. Sokullu'ya verilen tavil yani uzun lakabı Enderun'dan kalmadır. Talebelerin bazıları alındıkları Edirne Sarayı ve Galatasaray gibi okullardaki hizmet ve öğrenim kabiliyetlerine göre 15-16 yaşlarında Topkapı Sarayı'na getirilirler. Bu saraydaki eğitim yanında hizmetle yükselenler bir üst odaya alınır. Görünüm böyle devam ederdi. Hiç şüphesiz ki Enderun'a geçtikten sonra bütün hayatı bu avluda geçen ve sarayda kalanlar olduğu gibi has odabaşı, hazinedarbaşı, çuhadar ağa, silahtar ağa gibi görevlerle beylerbeyi olanlar hatta vezaret rütbesine ulaşanlar vardır. Enderun'un bugün modern dünyadaki karşılığını anmayalım. Bizdeki mülkiye mektebiyle mukayese etmek hem doğrudur hem yanlıştır. Bilinmelidir ki bu klasik anlamdaki feodal bir okul değildir. Bireyleri çok sıkı bir seçmeye, gözleme, izlemeye tabidir. O hizmet içinde yükselirler. Yani işin esası hizmet etmesini bilen bu zümre belirli bir etiketi, belirli bir anlayışı ve zihniyeti zarafetle de götürebilmiştir. Yine o yüzdendir ki burada ayrı bir iklim ve zümre teşekkül etmiştir. Bu yüzden doğuşu itibariyle muhtelif mıntıkalardan, Slavillerinden, Yunanca konuşulan, Arnavutça konuşulan yerlerden gelen insanların bir sarayın dili, üslubu, ritüel ve icraatı etrafında birleştikleri yer Enderun'dur. Saraydan çıkan insanın dilinde kökenlere özgü bir telaffuzu vardır. Bu çok yakın zamana kadar görülebilirdi. Hatta o kadar ki Topkapı Sarayı'na müze olarak kurulduğu ilk 25-30 yılda bile buralardan kalma memurlar vardır. Enderun'dan çıkan insanın eski dili ile, dini ve kabilesi ile alakası zaman içinde kesilir. O yeni bir kültür çevresine ait olur. Bu haremdekiler için de söz konusudur ve onların ait olduğu hatta bazı halde o yeni kültür çevresi içerisinde sadakat gösterdiği bir tek unsur vardır. Bellekleri. Onun dışına çıkamazlar. 3 tuğlu vezir olur, imparatorluğun uzak vilayetlerinde çalışır. Tıpkı Sokullu'nun yeğeni Mustafa Paşa'nın Budin Beylerbeyi olması gibi. Günün birinde de bir atlas torba içinde çavuşbaşı ile gelen idam fermanını boyun eğerek kabul eder. Çünkü devletten başka Enderun'un güveneceği yer yoktur. Bu nedenlidir ki Osmanlı Enderun takımının içinden çıkanlar hem maharetleri hem orada birbirleriyle rekabetleri ve bazı halde de kendilerini haklı gören metotları ile diğer üyeler tarafından sevilmezler. Acemi olanlar onlara saray farisi derler. Hatta medreselerden yetişen ulema ve yine o şekilde kaleme giren kalemiye mensubu memurlar sınıfı da Enderunlu hasımlarına böyle bakar. Unutmamak gerekir ki imparatorluk kendini yönetecek sadık komutanları bu ocakta yetiştirmiştir. İşte bu çok önemli bir vasıftır. Buradan çıkan insanlar vezir olmuştur, Yeniçeri Ocağı ağalığı yapmıştır, devlet kademelerine hatta birçok memuriyete dahi ağırlığını koymuştur ama her zaman için padişahın kulları, padişahın hizmet sınıfı olduklarını unutmamışlardır. Devlet fikrini, devletin bütünlüğünü çok iyi kavramışlardır. Bu nedenledir ki 16. asırda Kanuni devrinde imparatorluğumuza gelen Avusturya Alman İmparatoru'nun büyükelçisi Ogier Giselin von Buschbeck bu durumu biraz idealist bir üslup ve biraz da kıskançlıkla şöyle anlatmaktadır. Türk devletini, Osmanlı Türklerinin devletini, imparatorluğunu liyakat sahibi, zengin, güzel insanlar çalışarak, yükselerek, gayretle elde ettikleri rütbelerle yönetirler. Bizdeki gibi irsi bir aristokrasi yoktur. Bu yüzden kabiliyetsiz insanların elinden değil, kabiliyetlilerin elinden yayılan ve yükselen, istikbali fetheden bir imparatorluk söz konusudur. Gerek devşirme sisteminin gerek Enderun'un 18. ve 19. yüzyılda yavaş yavaş ortadan kalkmasında sistem aynıdır. Tanzimat devri boyunca halkın kabiliyetli gençlerinin girdiği Bab-ı Ali kalemlerinin tercüme odası büyük insanlar yetiştirmiştir. Sadrazam Mehmet Emin Ali Paşa gibi, Mithat Paşa gibi. Enderun Osmanlı'da devlet adamı yetiştirme geleneğinin özgünlüğünü temsil ederdi. Bu yaratıcılık 19. yüzyılda Galatasaray gibi, mülkiye gibi idareci mekteplerinin yanında tıbbiye mektebi, baytar mektebi, mühendis mektebi gibi yatılı burslu kurumların yaratılmasını da kolaylaştıran bir ana nedir? Osmanlı İmparatorluğu Enderun ve Harem'de kan asaletine değil, liyakate sahip ve yükselme yeteneği olan insanlardan oluşan bir yönetici ve saraylılar zümresi yaratmıştır ve bu topraklarda Osmanlı hanedanından başka hanedanların yükselmesine müsaade etmemiştir. Bu en önemli meselelerden biridir. İşte Enderun Mektebi'nin daha çok değerlendirilmesi gereken yönü budur. Son Roma İmparatorluğu. Osmanlı İmparatorluğu tarihin son Roma İmparatorluğudur. Bu tabir bizim literatürümüzde, bizim siyasi hayatımızda çok münakaşa yaratmıştır. Çünkü çok açık bir şekilde Roma mevhumu nedir bilinmemektedir. Bu çok ilginç bir şeydir çünkü Roma çağdaş medeniyetin, hukuk ve idari yapımızın temelini teşkil eder. Roma sistemine rağmen dünyadaki ulusların çoğu bunu anlamazlar. Batı Avrupa için Roma anlaşılmış, hakkı verilmiş bir dönemdir. Ama mesela çağdaş Yunanlılar yanlış bir tarih yazıcılığı ve tarih eğitimi dolayısıyla Roma'ya bir inhitat, bir vahşet, bir sefahat ve rezalet dönemi olarak görür, öyle öğretirler. Bu tip yorumları benimserler. Bu görüşün de batıda bir kaynağı vardır fakat Yunanlılar Roma'yı bir şekilde kendi medeniyetlerinin dejenerasyonu olarak görürler. Maalesef çağdaş Türkiye'de de hiç yeri ve lüzumu yokken Roma İmparatorluğu hakkındaki düşünceler bundan ileri gitmez. Hatta çok anlamsız bir tartışma da yer almaktadır. Bu da imparatorluk deyiminin bir tabu biçiminde kullanılmasıdır. İmparatorluk emperyalizm gibi bir kavramla bağdaştırılmaktadır. Oysa ki emperyalizm ile imparator gibi iki kavramın hele Roma çağlarında çok az alakası vardır. Ve o zamanlarda emperyalizm kötü anlamda kullanılan bir terim olmaktan da çok uzaktır. O kadar ki bazı yanlış sosyoloji eğitimi dolayısıyla imparatorluk modeli olarak 3. Napolyon Fransası yani 19. yüzyıldaki kolonyalist Fransa anlatılmakta ve Osmanlı Devleti böyle bir günah ve böyle bir rezaletle alakası olmayan bir devlet şeklinde tanıtılmaktadır. Devlet kavramının tarihini çok iyi veremeyen kişiler devlet ve imparatorluk ayrımı yapmaya gitmektedirler. Bütün bunlar bize çok açık bir şey göstermektedir. Bizim tarih ve siyaset düşüncemizde imparatorluk, Roma zihniyeti ve Roma yapısı iyi anlaşılmamaktadır. Oysa ki ecdadımız için bu böyle değildir. Roma demek cihan şümül bir imparatorluk demekti. Bu bir misyondu ve bu siyasi yükümlülükten çekinenler veya taşıyamayanlar yerini yeni gelene bırakırlardı. Nitekim bizim ecdadımız için Roma ve Roma hakimiyeti, diyarı Roma, iklimi Roma sahip olmaktı ve bu misyon artık Yunanca konuşan, Orta Anadolu'daki, Batı Anadolu'daki, Küçük Asya'daki toplumun işi değildi. O misyonu artık yüklenecek olan Selçukluydu, Osmanlıydı. Osmanlılar bu misyonu üstlerine almışlardı ve hiç endişe etmeden de Roma'nın başkentini, Yeni Roma'yı yani İstanbul'u almak lazımdı ve alarak o hedefi gerçekleştirdiler. Türklerin hükümdarı hem Türk Hakanlıdır hem Müslümanların halifesidir ve Kayseri Rum'dur yani Roma Kayseri'dir. Şunu da ekleyelim. Halife tabiri öyle Yavuz Sultan Selim'le Hicaz'daki ve Kahire'deki emanetlerin devriyle gelmiş bir şey değildir. O bizde 18. yüzyıla ait bir efsanedir. Yaratılmış bir efsanedir. Yavuz Sultan Selim Han'dan evvel de padişahlarımızın halife ünvanını kullandığına, bu ünvanın zikredildiğine dair kayıtlar vardır. En azından vakanüvisler bunu böyle yazmaktadırlar. Kaldı ki ne Yavuz Sultan Selim ne Kanuni, halife ünvanını mesela 2. Abdülhamit Han kadar, Sultan Abdülaziz kadar kullanmamışlardır. Şunu ifade etmek gerekiyor. Bu tarihin son Roma İmparatorluğu bir temel aktöre yani Müslüman Türk'e dayanmaktadır. Bunda hiç şüphe yoktur. Nitekim ordunun dili Türkçedir ve ordu Türk müessesesidir. Devşirme çocuklar alınmıştır fakat o çocuklar Türkçe konuşuyorlar, Osmanlılaşıyorlar ve o unsurlardan meydana gelen Kapıkulu ocakları merkezi ordunun çekirdeğidir. Asıl sayıca kalabalık eyaletler ordusu için bu durum söz konusu değildir. Tarihi boyunca bu Türk devletinin ana unsuru askerlik olmuştur ve orada Türkçe korunmuştur, Türkçe devamlı kullanılmıştır. Bunun hiçbir devirde istisnası yoktur. İlginç bir biçimde bu imparatorlukta Kançılarya dili de Türkçedir. Yani Türkçe hakim olarak kullanılmasa bile her devirde kullanılmıştır. Zannetmeyiniz ki herhangi bir Türk devletinde bir tarihte bir Türkçe müracaat veya arzuhal reddedilecek, anlamayınız denilecek böyle bir şey söz konusu değildir. Tabii ki İran'da hükmeden Büyük Selçuklu Devleti'nin Kançılar ya da Farsça'yı kullanması kadar kaçınılmaz bir olay yoktur. Ama o ülkede, o devlette Türkçenin bürokraside, yürürlükte olmadığına, kullanılmadığına dair bir delil var mıdır? Hayır, yoktur. Kaldı ki ordudaki komuta dili bu devletlerde Türkçe olmuştur. Önemli üzerinde durmamız gereken bir mesele daha vardır. Tarih boyu devlette Türklerin yanında başka unsurlar bir arada olmuştur ve bu unsurlar bir arada oldukça da onların kültüründen, tarihlerinden esintiler her zaman kültürel hayatımızda, kültürel dokumuzda var olacaktır. Hatta çok enteresan, folklorde, sosyolojide bir Almanca tabir kullanılır. Volksfrömmigkeit, halk imanı demektir. İlginç bir şekilde bazen Hristiyan, Yahudi, Müslüman geleneklerinin birbirine karıştığını, bir takım Hristiyanların bir takım Müslüman evliyaların mezarını ziyaret ettiğini, bir takım Müslümanların da adet olduğu üzere İstanbul'da mesela Meryem Ana yortusunda Hristiyanlar ile birlikte bulunduğunu, bir takım Yahudi adetlerinin rahatlıkla Müslümanlar tarafından alındığını görürüz. Demek ki toplum hayatımızda söz konusu olduğu gibi devlet hayatımızda da bir takım müesseseler, unsurlar için geçişkenlik söz konusudur. Osmanlı tarihi, açıkça söyleyelim, biz Türklerin tarihidir, Türk devletinin tarihidir ama aynı zamanda etrafımızdaki 20 küsur devlette yaşayan onu aşkın milletin, çok dinli, çok dilli kavimlerin ortak bir tarihidir. Bunu böyle kabul etmemiz gerekiyor. O takdirde ne Balkanlarda, ne Orta Şark'ta, ne de Kafkasya ve Güney Rusya'da Osmanlı tarihsiz ve Türkçesiz bir tarih eğitimi yapmanın, tarih şuuru elde etmenin imkanı yoktur. Yani Türkçe bilmedikleri, Türk kaynaklarına inmedikleri takdirde hiçbir şekilde kendi milli tarihlerini yazamazlar. Bunu bir şekliyle Macarlar ve İsrailliler, ki onlar bu bölgeye en geç gelen unsurdur, anlamışlardır. Öbür Osmanlı milletlerinin bu konuda maalesef yeterince uyanık olduğunu söylememiz mümkün değildir. Bu keyfiyet onlar için böyle de bizim için farklı mı? Yani sadece Türkçe, Osmanlıca kaynaklara bakarak bu mutantan imparatorluğun tarihini, yaşamını, içindeki halkların ideolojisini, dünya görüşünü kavramak mümkün müdür? Hayır. Acaba Arapça, Farsçayı bir parça bilmeden, Osmanlıcayı çok iyi bilmeden Osmanlı tarihçisi olmak mümkün değildir de, ki doğru bir söz bu. Yunanca bilmeden, Bizans'ı tanımadan, Slavların Balkanlardaki orta zamanlardaki devlet ve yaşam kültürünü bilmeden bu devletin temellerini ve karakterini anlamak mümkün müdür? Hayır. Acaba orta zamanlardaki Orta Şark'taki Arap kültürünü tanımadan bu devleti anlamak mümkün müdür? Yine hayır. Gerçi Osmanlı Devleti 16. yüzyılda Araplaşmıştır, diyor bir takım insanlar. Ezbere ve olsa olsa metoduyla bu sözü söylüyorlar. Hakikaten öyle midir? Böyle bir Araplaşma var mıdır? Öyle bir olağanüstü Araplaşmayı sağlayacak unsurlar meydana çıkmış mıdır? Nedir onlar? Nasıl oluyor da Fatımiler ve Memlükler devri Arap dünyasını, o zamanın Suriye'sini, Bağdat'ını, Şam'ını, Filistin'ini incelemeyen bir Türk tarihçi ve sosyal bilim düşüncesi böyle bir iddiayı çocukça ortaya atabiliyor? Bütün bunlar çok ciddi sorunlardır ve bilim adamlarının, yüksek ilim müesseselerimizin araştırma güzergahının çok doğru olduğunu söyleyemeyeceğimiz gibi, bu gibi bilgileri özet halde gençlere sunmayan bir tarih yazınımızın da milli tarihin anlaşılmasına yardım ettiğini söylemek çok güçtür. Bugün Osmanlıların fethettiği Arap dünyasında ne olup bittiğini Fransa'da ve hatta Rusya'daki tarih talebesi, üniversitedeki tarih talebesi okuyup biliyor ama biz bilmiyoruz. Bu doğrultuda küçük bir paragraf bile yazılmamıştır. Osmanlı'dan önceki Balkanlar nedir? Kitaplarda bir paragraf yoktur ve oralarda nasıl bir hayat değişikliği olmuştur örnek yoktur. Ivo Andrić'in Drina Köprüsü'nü, Nobel alan bu romanı okuduğumuz zaman hepimiz şaşmıştık, heyecana gelmiştik. Düşünün, en hafif bir bilgi verilmiyor ve aslında pek de hoşlanmış sayamayacağımız oldukça önemli bir Hırvat milliyetçisi Ivo Andrić'in yazdığı Drina Köprüsü etrafında gelişen tarihi roman bizi heyecana düşürüyor. Çünkü hiçbir şekilde o dünyadan haberimiz olmamış. Çok ilginç bir olaydır. Osmanlı tarihinin büyük sentezini ne 18. asrın ne de 19. asrın Türk alimleri yapmıştır. Bunu bir Avusturyalı bilgin olan Josef Hammer von Purgstall yaptı ve onun yanında biri daha vardı. Onu birçok kişi bilmez. Bu kişi tarihçi Johann Wilhelm Zinkais'tendir. Hepimizin bildiği gibi Josef Hammer Avusturyalıdır. Zinkaisen de Almandır. Hammer ve Zinkaisen Türkçe arşiv, hatta Zinkaisen Türkçe bilmez, kaynakları okumadan tamamıyla cihan şumul bir imparatorluğun Venedik, Avusturya, Almanya, Fransa arşivlerindeki kayıtlarını takip ederek oldukça hacimli Osmanlı tarihi sentezi meydana getirmişlerdir. Kime sorsak bunların geçtiğini, eskidiğini söylüyor. Eski pabuçların yerine yenisini koymadığımız sürece karda kışta eskileri giyiyoruz. Bu çok açık bir gerçektir. Dolayısıyla Hammer'siz şu anda hiç kimsenin bir şey takip ettiğini söylemek çok zordur. Bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Kaldı ki böyle cihan şumul bir imparatorluğun ilmi sentezinin halka nakledilmesi gerekir. Halka mal olacak bir popüler edebiyat, tarih edebiyatı lazımdır. Bunun da çok yakın zamanlara kadar mevcut olmadığını söylemek lazım. Şunu unutmayalım ki bizim kuşak bu tip bir tarihi Hayat Tarih Mecmuası ile okuyordu, Yılmaz Öztuna'nın kıtaları ile okuyordu. Ondan evvel geniş kitlelerin, lise üniversite öğrencilerinin okuyup merakla izleyebilecekleri bir değişik yorum bile söz konusu değildi. Osmanlı tarihi kaynakları bir muammadır. Bu imparatorluğun 1300'lerde, yani 14. asrın başlarında Halil İnalcı Koca bu tarihi birkaç sene daha ileri götürmektedir, ortaya çıktığı malumdur. Ne var ki aşağı yukarı 150 sene boyu, yani 1450'lere yaklaşan döneme kadar biz bu imparatorluğun hikayesini çağdaş Türklerden dinlemiyoruz. Yani Aşık Paşazade, Oruç Bey, Mehmet Neşri gibi ilk devir kroniklerinin hepsi 15. asrın ortalarından sonlarına doğru ortaya çıkmıştır. Tabi yazdıkları tarihte malumat bakımından eskiyi duydukları kadar naklediyorlar. Hangi yazılı kaynakları kullanıyorlar ve daha da ilginci, bunlar nasıl bir dünya görüşüyle tarihi olayları anlatıyorlar tam manasıyla bilemiyoruz. Mesela Aşık Paşazade'nin söz ettiği kaynak kişi Yahşı Fakih'ten elimize geçen bir nüsha yok. Yani 1350'de yazılan bir tarih kitabı herhalde bize başka bir bakışla olayları nakledecekti. Halbuki bu tarihçilerimiz, yani bizim bugün ihtiramla ismini andıklarımız, bir imparatorluk atmosferinin tarihçileridir. Çok güzel Almanca bir tabir var bu vakanüvisler için. Rahşinik Toriker, yani devlet tarihçisi, imparatorluk tarihçileri deniyor. Fatih'in Bosna'yı aldığı, Arnavutluğu aldığı, İstanbul'u fethettiği ve bir dünya gücü olarak çıkan büyük devletin başında o büyük Osmanlı Devleti'ni yönettiği çağda bu vakanüvisler Devlet-i Aliye'nin kuruluşunu yazıyorlar. O kuruluşu bambaşka bir havayla, yani olduğundan başka bir havayla vermemeleri mümkün mü? Menkıbe gerçekle karışabilir. Çok olasılıkla olmayan şeyler ortaya çıkabilir. Çağdaş tarih maalesef daha güvenilir bir dal değildir ve öyle zannediyorum ki önümüzdeki zamanlarda muasır devletlerin, Memlukların, Venedik'in, Floransa'nın yani Toskana Devleti'nin, Cenova'nın arşivleri iyice karıştırılmadıkça bizim yeni bilgiler elde etmemiz de oldukça güçleşecektir. Filolojik bakımdan bir çetin ceviz daha var. 15-16. asır Moskova arşivleri zengin fakat kullanılmadı. Kuruluş devrimizdeki bu historiografik zorluklar başka alanlarda da ortaya çıkmaktadır. Hangi tahrir defterine baksanız arazi ve vergi kayıtlarının 15. asırdan aşağıya gideni yoktur. İlk yayınlanan tahrir defterleri ve resmi kancelaryanın kayıtları olan ahkam defterleridir ki bunların bir dizisini artık Başbakanlık Devlet Arşivimiz başarıyla ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca bu defterleri Edebiyat Fakültesinden Mehmet İpşirli, Feridun M. Emecan ve İlhan Şahin gibi dostlarımız ele almaktadır ve kaynakların daha eskiye gitmediğini size zaten yazarak bildirmektedirler. Dolayısıyla biz ortada varlığıyla objektif olarak bulunan büyük bir bölgenin, cihanşümul bir imparatorluğun karanlık tarihini keşfetmek ve anlamak zorundayız. Oysa hem yazarlar, okumuş yazmış kimseler olarak hem de halk olarak bunu ters anlamakta, ters yorumlamakta ve buna ters inanmakta birebiriz. Gelecek zamanlarda inşallah bunu telafi edeceğiz. Kitabın sonu 10 Temmuz 2006, 189. sayfa.